Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Düet filminin yönetmenleri İdil Akkuş ve Ekin İkba. Hoş geldiniz kızlar.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkürler, sen nasılsın?
Hastalığı yeni atlattım sesim için. Dinleyenlerden özür diliyorum öncelikle. Ama o kadar buluşamadık ki Düet ekibiyle. Hep bir aksilik çıktı artık. Üçüncü aksilik ben olmak istemedim gerçekten. Dedim ki artık buluşalım ve kaydedelim. O zaman ben ilk soruna başlıyorum. Ya Düet belgesel filmi yani iki tane senkronize yüzücünün hikayesini anlatıyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ama sizin de aslında bir böyle bir yüzücülük geçmişiniz var. Ama benim merak ettiğim şey şu oldu. Siz bu geçmişinizde yüzücülüğü bırakıp ve hani o zamanki siz hani sinema okumaya nasıl karar verdiniz? Hani ikiniz de çünkü sinema okuyorsunuz. O dönemden gelen bir tanışıklığınız var ama o kadar uzun bir arkadaşlığınız yok aslında. Hani yine düetle birlikte başlayan bir düetiniz var. Hani diyeyim. O yüzden ben ikinizden de hani bu sinemayla olan ilginiz ve oraya doğru evrilen hayatınızı bir duymak istiyorum. İdil senle başlayalım istersen.
Tamam, olur tabii. Ben Subaris yapmadan önce aslında böyle annemin beni kurslara gönderdiği ama benim de istediğim, hatta onun anlattığına göre ben istemişim ama hatırlamıyorum. Tiyatro kursuna gitmiştim. Müjdat Gezen'de, yani böyle çocuklar için işte başlangıç seviyesi bir şey aslında. Kursun sonunda Mimar Sinan sinema öğrencileri kısa film çekmek için tiyatroya geldi ve çocuk oyuncu arıyorlardı ve beni seçtiler. Ve ben o sayede ilk defa, yani şeyi seviyordum, o tiyatro kursu çok eğlenceliydi benim için. Güzel bir oyun alanıydı ama hani kamera ne demek çok bilmiyordum. Gerçi şöyle, evde bir Sony'nin Handycam'i vardı, o işte Hi8 kaydedenler. O yüzden ve sürekli çekim halindeydi o kamera aslında. Belki ilk temasım o da olabilir. Ve sürekli aslında bizim filmde de olan arşivlerdeki Defne'nin görüntüleri gibi. Yani birçok çocuk kamera gördüğünde aynı şey yapıyor muhtemelen. Ben de çekeceğim hevesi ilk belki onlar var yani. Ve gerçekten çok saatler kayıt var orada. Sonra ilk yani bir set görmem. O kısa filmin setiyle oldu ve hani oyuncuydu görevim sonuçta orada ama kamera arkası beni çok heyecanlandırmıştı. Memduh'un proje danışmanıydı. O vardı sette. Tabii çok gergin bir ortam ve çok sert bir set gördüm ilk olarak yani. Ve böyle işte devamlılık tutan kadının böyle işine gidip bakıyordum. Böyle 7 yaşında falanım o sırada. Ve onlar beni daha çok heyecanlandırmıştı. İşte kameranın arkasından nasıl göründüğüne bakıyordum gidip böyle aralarda. O setin disiplini de hoşuma gitmişti bir şekilde. Sonra su balesine başladım aslında ve hani ondan sonra sporla devam etti hayatım 6-7 yıl boyunca. Ama buna paralel olarak evde çok fazla sinema, tiyatro izlenen bir evde büyüdüm. Film festivalleri önemli etkinliklerdi bizim için. Yani böyle şey, bayram gelir gibi işte kitapçık çıktı mı çıkmadı mı, hangi filmi izleyeceğiz falan, böyle bir sevinç halindeydik yani evin içinde. Dolayısıyla hep bir de şöyle bir kural gibi bir şey vardı, yani kural değil ama ailemin alışkanlıklarından gelen, hep klasikler izlenir ve hani yeni ve böyle hani popüler olandan çok uzak bir fanus aslında. Yani avantajları da var, dezavantajları da var. O yüzden hep öyle filmler izleyerek büyüdüm. Sonra lisede aslında bölüm seçmeyle karşı karşıya kaldığımda çok net değildim ama hani sözel bir bölüm okuyacağımı biliyordum ve sinema çok makul geldi o sırada. Ama aslında okula başladıktan, üniversiteye başladıktan sonra kurguyla tanışınca iyice aslında sinema evet doğru bir yermiş, ben doğru yerdeyim diye. Yani lisede vardı o işte film çekme isteği ama hani birçok insanın olabilir, her zaman öyle evrilmiyor. Ama Ekin'le de arkadaşlığımız, evet ben üniversiteyi bitirmek üzereydim, Ekin yeni başlıyordu, o Londra'ya gidiyordu o sırada. Tekrar bir araya geldik ve başladığımız yere bir nevi geri döndük.
Benim sinemaya başlama hikayem, yani aslında daha evvelinde ben sporla girebilirim bu konuya. İşte 8-9 yaşındayken böyle dayım benim judo antrenörüydü. Ve böyle o bir yerde görmüş su balesi yapıldığını Türkiye'de. Çevre kolejinde vardı. Beni de böyle götürdüler, ya denemek ister misin diye. Olabilir dedim, hiçbir fikrim yok ama bakayım. Ondan önce böyle küçük bir yüzme geçmişim vardı ama hiç sevmemiştim, böyle çok bağırıyor bunlar diye. Antrenörlerden hoşlanmamıştım. Kusmuştum hatta bir antrenmanda. Sonra tam bir daha yok diye su balesini denedim. Ondan sonra sevdim ve bir şekilde devam ettim. Ama o zamanlar yine aynı yaşlar. yine evdeki kameralardan biriyle ben herkesi sürekli çekiyordum. Yani artık annemler kaçıyordu benden. Çekme yeter artık diye. Ondan sonra yani işte uzun süre su balesi yapınca lise döneminde işte tiyatroya girmiştim. O zaman da böyle kendi çapımda kısa film denemeleri, işte fotoğraf. Fotoğraf konusunda çok şeydim, hevesliydim. Ondan sonra artık böyle o spor disiplininden de iyice artık profesyonelleşmeye başlayınca biraz sıkıldığımı fark ettim ve yani ben yaratıcı bir şey yapmak istiyorum diyerek zaten böyle şey olduğum, haşır neşir olduğum fotoğraf, sinema, oradan gitmek istedim. Sporu bırakmam da aslında sinema yapmak istememle oldu. Ama şimdi bakınca çok şey olduğunu görüyorum. Benzer şeyler, sinema ve su balesini. Çünkü ikisi de takım işi, ekip işi. Çok uzun süre emek veriyorsun ve işte ortaya kısa bir şey çıkıyor aslında verilen emeğe göre. Ve disiplinli bir şey. O yüzden çok da tesadüf değil bence.
Burada katılıyorum. Ben işte filmi izlediğimde ilk, hatta size de söylemiştim o ilk çıkışta, hani film yapmanın bir düet olması direkt hani bana geçen şey olmuştu. Çünkü orada da hani işte yardımcı yönetmen ve yönetmenin yan yana olması. Hani siz zaten iki yönetmen olarak varsınız burada. Ama dediğine çok katılıyorum o yüzden. Yani ara ara aslında yani her sektörde demeyeyim de her meslekte belki de hani belli zorluklar var. Ve mesela orada o su balesinde de işte ben hani sinemadaki setle birebir gördüğüm şeyler vardı mesela. Hani dinamik olarak hani sette de böyle oluyor. İşte bu sette de oluyor hani gibi gibi. O yüzden katılıyorum buna. Peki aslında bu film için tekrar birleşiyorsunuz ve aslında şunu sormak istiyorum daha doğrusu. Başlangıç noktası, ikinizin de ilk filmi. Başlangıç noktası için aslında bildiğiniz bir yerden başlıyorsunuz gibi bir hani algı var diyeyim. Hani öyle gözüküyor ama ben şunu düşündüm. Aslında bildiğiniz yerden başlamak daha zor. Çünkü hani orada göstermek istediğiniz bir sürü şey var. Ve hani onların hangilerini göstermeye karar vermeniz gerektiği de bir başka bir soru oluyor. O yüzden hani İlk başlarken çok konforlu hissettiniz mi kendiniz, yoksa daha böyle gergin mi hissettiniz? Bildiğiniz bir alandan başlıyor olmak.
Aslında ilk başta daha evet konforlu gibi gelmişti. Biraz proje danışmanımızın da hani söylediği buydu aslında. Hani bildiğiniz yer iyi olur diye. Ama evet bir yandan da çok bildiğimiz bir yer. Yani her şeyin hani Mısra ve Defne'nin suda ne hissettiğini, nerede nefessiz kaldığını, antrenmanın neresinde sıkıldığını, nerede eve gitmek istediğini, hepsini işte bildiğimiz aynı havuzlarda yüzdüğümüz, hatta aynı antrenörlerle yüzdüğümüz için. Böyle çok yani bildiğimiz bir yere geri dönmüş gibi. Yani biz de o havuzlarda çünkü çalıştık. Aynı yarışlara gittik geldik aynı hakemlerle. O yüzden yabancı hissetmemek avantajdı. Onlar da yani kimse, yani sadece Mısra ve Defne değil, girdiğimiz havuzlarda da yabancı hissetmiyorduk. Dolayısıyla o çekim gerginliğini kıran bir şey oldu. Hani biz zaten buralardaydık, yine buralardayız. Sadece kameramızla birlikte buradayız. Ama başta şöyle bir şey oldu. İkimizin de su balesini bırakma hikayesi aslında acılı ve sancılı olduğu için, benzer koşullardan geçtiğimiz, benzer hayal kırıklıkları yaşadığımız için öfkeliydik aslında. Yani biz bu kadar emek verdik bu spora ve hani elimizde şu an hiçbir şey yok. Benim doğru düz görüntüm bile yok yani hani çünkü sürekli hazırlanan ve yüzlemeyen düetlerim oldu mesela. Hani hiçbir sonuca varmayan. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz de var. Ve dertleri anlatmak istiyoruz işte. Bu ülkede böyle spor yapılmıyor, şartlar çok kötü falan. Ve bunlara aslında kapılma ihtimalimiz yüksekti. Ki bir dönemde aslında onlara odaklandık. Yani iki ayrı film yapacağız diye yola çıkmıştık. Bir tanesi kısa metraj, orta metraj gibi olsun. Daha işte su balesi, yani bir de tanınmayan, bilinmeyen bir spor olduğu için biraz onu anlatalım. İkinci uzun metrajımız işte Mısra ve Defne'nin hikayesini takip etsindi. Ama sonra yolda değişmeye başladı o. Tamam bu sorunlar var ama burada başka bir hikaye var diye.
Bir şey olmuştu bende yani. O bildiğin yerden başlamak. Evet sorunlar vardı, yaralıydık vesaire ama bir yandan ben şeyi de hissetmiştim. O bir yandan da hani anlatmak istiyoruz da ve büyülü bir tarafı da var sporun. Oraya kapılırız diye korkmuştum. Hatta film mi tamamlarken de şey kaygısına kapılmıştık ya, bir şey ifade edecek mi birilerine diye. Çok spesifik de bir spor olduğu için. Ama neyse ki öyle olmadı.
Çünkü çok evrensel, kadın dertlerinde ortak bir çerçevesi olduğu için aslında oradaki her şey. Yani burada hani Açık Radyo'daki başlığı tekrar hatırlatmak istiyorum. Buradan ilk sene de selam olsun. Hani politik bir belgesel bu. Hani gerçekten öyle düşünüyorum. O yüzden de aslında geçiyor. Su balesinden devam etmişken mesela kimsenin bilmediği de bir alandı ya. Hani buna sizce farkındalık açtı mı? Yani böyle bir amacınız var mıydı bilmiyorum ama mesela ben hani o zamandan beri daha çok algım açıldı mesela ve hani işte geçen bir sergiye gittim. Orada da işte bir tane fotoğraf gördüm. Aklıma hemen Mısra ile Defne geldi mesela. Hani işte film geldi. Ben ya benim için mesela çok algımı değiştiren bir nokta oldu diye düşünüyorum. Hani böyle dönüşler alıyor musunuz mesela?
Spora dair.
Evet, spora dair.
Yani şöyle, aslında biz filmi şekillendirirken de hani o spordan ziyade karakter odaklı bir hikaye anlattık. O yüzden de bence insanlara çok geçti. Hani tamamen sporla alakalı bir şey anlatmadığımız için. Ama eski sporcular geliyor, hala spor yapanlar geliyor. Ya da işte benim çocuğum da yapmak istiyor diyenler geliyor. Böyle dönüşler alıyoruz. Böyle şey de mutlu edici oluyor. Şey bir hisle gelmiyorlar. Ay yapılmaz mı spor o zaman hissiyle gelmiyorlar. Evet, bu sorunları biz de biliyoruz ama ne güzel mücadele etmişler. Duygusuyla yaklaştıkları için seviniyoruz.
Ama birkaç şey de oldu yorum. Ben bu sporun Türkiye'de yapıldığını bilmiyordum. İşte bu filmden sonra haberim oldu diyen, böyle hani hiç tanımadığımız seyircilerden gelip böyle gösterim çıkışı söyleyenler oluyordu. Hatta şeyde bile aslında, filmin sonundaki radyo kaydında Sevin Okyay röportaj yaparken aynısını o da söylüyor kaç yıl önce, belki en az 10 yıl önce muhtemelen. O da mesela işte bu sporun yapıldığını bilmiyordum diye. Çünkü aslında Mısralar'ın ilk yükselişe geçtiği dönem, hani ara ara işte böyle bir başarı gelecek ki duyulsun gibi bir şeydi.
Ya işte mesela sinemada da var ya, hani yurt dışına çıkan bir filmden sonra insanlar hani böyle sinemaya dair bir şeyler konuşuyor falan, ama hiç öyle olmaması gerekiyor yani. Hani biz yapıyoruz ya lütfen, hani illa böyle o tarafa doğru açılmak ya da bir başarıyla tanımlamamak gerekiyor bunu. O yüzden işte dediğim gibi, yani çok aslında film üretmekle de çok böyle bağlantılı gördüğüm yerleri var düetin. Şimdi ben de çekimlerden devam etmek istiyordum. Aslında arşiv görüntüleri de kullanıyorsunuz. Hem sizin ailelerinizden, Musa Defne'nin ailelerinden de olan hani o zamanın kamerayla çekilmiş görüntüler. Ama sizin çekim süreciniz aslında 5-6 yıllık bir süreç. Epey uzun. Ve araya zaten pandemi giriyor, sekteye vuruyor. Yani belgesel yapmaya dair zaten geleceğim ileride, ama hani bu kısımda hani bir yapımcı arayışına girmeye nasıl karar verdiniz? Ali Bilgi nasıl dahil oldu? Biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü aslında hani ikinizin yola çıkıp tamam biz bunu yaparız dediğiniz bir noktada hani şey görebiliyorsunuz ya, tükeniyoruz galiba ve hani yapamayacağız galiba. Bu çok olağan bir şey. Hani ben o kısmı biraz konuşalım istiyorum o yüzden.
Şöyle, biz 2016'da başladık. İlk fikir de o zaman geldi ve direkt hani hadi çekelim diye başladık. Tabii ki kendi imkanlarımızla. İdil'in okuduğu okuldan kamera alıyorduk. İstanbul Üniversitesi'nden. Hatta İdil okulunu uzattı. O İstanbul.
Çok iyi hikaye.
Evet. Sonra bir noktada kitlesel fonlama yapmıştık. Onunla kendimize bir kamera edindik. Kendi çabalarımızla devam ederken aslında tükenme hissinden çok, ya biraz büyüyelim mi? Hani bir ekip genişlesin mi? Daha iyi bir yere gidelim diye. Bir sponsor arayışına girmiştik. O sırada İdil ufak tefek cinayetleri kurguluyordu. Kurgu ekibindeydi. Ve o dizinin yönetmeni Ali Bilgin'le tanışıyordu ve çalışıyordu. Ona şey yapmıştı. Sponsor arayışımız var. Böyle bir projemiz var. Bulabilir miyiz? Nasıl olur diye. O da ilk etapta sponsor arayışımıza destek olmuştu. Ama filmin işte politik duruşundan dolayı pek yanaşılmamış. Öyle olunca da kendisi zaten kendi bağımsız kısa filmlerini de o sırada festival geziyordu. Ben yapayım dedi ve öyle şey ekibe katılmış oldu. Ondan sonra Uğur Şahin yürütücü yapımcı olarak ekibe katıldı. O da işte bu proje geliştirme fonları vesaire, oralara başvurmamız da çok kafamızı açtı. Öyle öyle büyüdük.
Peki şunu soracağım. Filmin bugünkü haline geliş noktasında aldığınız kararlara biraz gelmek istiyorum. Şöyle. Yani ilk halinden, ilk çıkış noktasından çok farklı bir yerde izleyebilir misiniz şu anki hali için? Yani o farkta ne biraz açabilirseniz çok mutlu olurum.
Diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Yani o mesela Uğur'un aramıza katılmasıyla işte Antalya Film Forum'a başvurmuştum. Ki o mesela aslında geç bir tarih yine de filmin hikayesinde. 2020 diye hatırlıyorum ve oraya bir başvuru videosu yapıyoruz. Şimdi seçici ekibe bir şey demek istemiyorum ama biz izleyince sonradan çok beğenmedik mesela onu, ama şöyle hani izlediğimiz şey ya da izledikleri şey kötü diye değil. Yani filmin son halinden farklı bir şey olduğu için. Sonradan dönüp böyle daha da önce hazırladıklarımız var, onlara hiç bakamıyoruz zaten. Evet yani başta zaten o sporun bizde bıraktığı işte öfkeyle yola çıkıp ve daha işte o iki farklı filmin bir noktada birleşmesinden sonra çekimlerimiz de değişti aslında belki. Yani birkaç kritik şey var. Filmde gördüğümüz aslında Mısra'nın kararı. Daha önce de böyle bir girişimi vardı. Yani daha önce de Mısra spor bırakma kararı almıştı ve biz daha yeni çekmeye başlamıştık. 2017 falandı. Ve biz de durduk. Yani onlar da durdu bir süre. Ve hani o zaman ay biz ikinci filmi yapamayacağız demek ki sadece ilkini yapacağız diye düşünüp aslında o boşluğu, çekim olarak durduğumuz boşluğu kurguyla doldurmuştuk ve bir versiyon çıkarmıştık. Ve onu izledikten sonra da biraz, o da kendi içinde güzel bir anlatımı olan, işte aslında sporu tanıtan bir 40 dakikalık bir versiyon oldu. Kendi içinde tutarlıydı, akıcıydı, heyecanlıydı ama işte bir aradığımız hikaye yoktu. Belki orada hayır devam etmemiz gerekiyor diye ilk kritik kararımızı verdik. Kameranın Mısra ve Defne'ye geçmesi önemli bir karardı. O böyle bir günlük ve bir anda olan bir şey değildi belki ama zamanla oldu. Yani en baştan beri şeyi istemiştik çünkü her yerde olamıyoruz yani. Evet, yarışlara gidiyoruz, antrenmanlara gidiyoruz ama yıl içinde onlar çok fazla yere gidiyorlar. Onlardan böyle ufak ufak bir şeyler çekmelerini istemiştik. O böyle inşa edilen bir süreç oldu. Tek bir kerelik bir şey istemek gibi bir şey değildi. O yüzden ama mesela o birikim bizi işte pandemide kamerayı onlara gerçekten teslim edebilmemize kadar götürdü. Çünkü alışık oldukları bir şeydi. Başka kritik kararlarımız ve kurguda bir sürü tabii durduk kalktık. Çok şey değişti.
Kurgu ne kadarlık bir sürede bitti bu arada?
Tam kestirememekle birlikte. Yani bir kurgu günlüğü tutmuşum gerçi. Orada daha açıp bakabiliriz belki ama şey yani en son böyle bir senelik bir çalışma var ama ondan önce denemelerimiz var yani. Başka kurgucularla çalışmayı denedik ama bizim de kafamızda hikaye çok oluşmamıştı. Çoğu kurgucu belgesel çalışmadığı için, kurmaca çalıştığı için senaryo istiyor haklı olarak. Bizde yok öyle bir şey. O yüzden onu, yani kurguda nasıl çalışacağımızı bulana kadar da bir vakit geçti ama biraz ilk film için normal de gibi geliyor bu süreç. Özellikle belgesel olduğu için. Çünkü ben de belgesel kurgulamamıştım daha önce. O da beni tedirgin ediyordu ama birlikte sabahlayarak, kamp kurarak yani evimde hani böyle gece gündüz birlikte çalıştık.
O zaman buradan belgesellerin yok sayılmasına geçelim mi? Geçelim mi? Yani gerçekten son birkaç senedir bunu çok fazla konuştuğumuzu fark ettim. Yani kendi adıma da böyle festivallerde beğendiğim, özellikle izlemek istediklerimin belgesel olduğunu daha fazla fark etmeye başladım ben de. Ve hani bunu fark ettikçe şunu da fark ettim. Belgeselleri kimse izlemiyor, görmüyor. Hani ya mesela salona giriyorum böyle bomboş falan. Ya diyorum hani nerede bu insanlar? Festivalde hani bütün koltuklar dolu olur çünkü. Ama belgesellerde gerçekten daha boş. Daha şey hani ödüller zaten bence zaten orada ayrı bir tartışma konusu var. Ödül motivasyonu olmaması da ayrı bir ana koyuyorum. Hani böyle dokümenteristi söyleyebiliriz galiba hani ciddi anlamda belgesele odaklanan bir festival olduğu için. Sizin de gerçekten bu süreçteki gözlemlerinizi, yaşadıklarınızdan yorumlarınızı merak ediyorum. Böyle mi düşünüyorsunuz diye.
Bu çok uzun sürer. Ama tabii ki
kısaca falan değil.
Yani şöyle, evet bu uzun süreçte biz de belgesele hiç ilgi olmaması ve destek olmamasının sorunlarını yaşadık. Ama şeyi gördüm ben gösterimlerde. Şöyle yorumlar aldık. Aa, belgesel diye geldik, film çıktı. Şimdi bu aslında hep kırıcı bir yorum, hem de güzel bir yorum. Bir sebebi bizim de artık o şey klasik alıştığımız belgesel kafasından çıkmış olmamız. Hani duyguyu takip etmiş olmamız. Böyle yaklaştığınızda da aslında kurmaca bir filmden daha az bir emek verilmiş olmuyor. Ya da daha sıkıcı bir şey olmuyor. Ama bu bir kısır döngü yani. Hem belgesellere hiç fon verilmiyor, festivalde ödül alırsanız para ödülü kurmacalara göre çok çok az ya da atıyorum müzik ödülü yok, görüntü yönetmeni ödülü yok. Ama niye yok? Bu filmlerin bir müzisyeni yok mu? Bir görüntü yönetmeni yok mu? Hani şimdi bu desteği vermeden bu emeği de bekliyoruz. Bu biraz sıkıntı yaratıyor. Ama yaklaşım olarak şeyin değiştiğini görmek de hoşumuza gidiyor yani. Belgeseller artık daha yaratıcı, ne güzel belgeseller var diye dönüşler de geliyor. Bu da bence umut verici ama tabii ki fonlar vesaire bunlar çok hala yetersiz.
Bence çok güzel özetledin ya.
O aslında hani belgesel ve kurmacanın festivalleri böyle, yani böyle keskin ayırmaları buna yol açıyor biraz da. Çünkü Yani çoğu festivalde mesela yani ya sadece belgeseli takip edebiliyorsunuz program olarak, ulusal da sadece mesela, ya da kurmacaları ulusal yarışmayı izleyebiliyorsunuz. Yani programlamasından başlayan biletlemesine kadar, yani mesela bir tane belgesel ve kısalar ücretsiz. Kurmacılara para verip giriyor insanlar. Ve bunlar tabii ki şey yapıyor, seyircinin üstünde de bir değersizleştiriyor gözümde. Mesela İstanbul Film Festivali çok kalabalıktı aslında belki, ama daha alışkın belki İstanbul'un seyircisi belgesele diye düşünüyorum. Hani boş geçmedi ama...
Bir de bölüyorum, hani çoğu filmin premier yapıyor olmasıyla da alakalı bir şey oluyor aslında. Hani ulusalların özellikle, evet, belgesellerinde, kurmacalarında.
Evet.
Ondan da İstanbul Film Festivali biraz ayrılıyor bu konuda.
Ama şey algısı baki gerçekten, yani belgesel ve kurmacın, yani mesela bir Hisar Kısa Film Seçkisi'nin etkinliği vardı. Orada böyle seyirciler ya inatla çok net bir şekilde ayırıyorlar. Katılımcılardan bazıları da öyle yorumlar yaptı. Deniz Tortum'un etkinliğiydi. Yani onun araştırmasının sonucu, moderasyonu da o yapıyordu ve yanlış hatırlamıyorsam yani şöyle incelikli bir yorumda bulundu. Yani belgesel belki böyle ayrı bir tür olarak kodlamak yerine hani gerçeklikle kurduğumuz ilişkinin bir türü olarak yorumlarsak daha kolay olabilir hayatımız. Bu benim eklemem tabii. Dolayısıyla o çok üretim süreciyle alakalı bir şey bence. Hani gerçekten, çünkü tüm adımları aynı neredeyse. Hani işte özellikle post süreci, işte müziği, kurgusu, diğer şeyleri. Ama hani siz genelde bilinmez bir yolculuğun peşinden gidiyorsunuz belgeselde ve farklı üretim koşulları var. Ama ortaya bir film çıkıyor sonuçta.
Bir de şu da olabilir mi? Şimdi üretim süreci deyince geldi aklıma. Belgeselcinin genelde işte bir kamera, bir kişi hani halleder, yapar gibi de bir algısı var ya. Çok, bence bu da biraz problemli bir algı. Çünkü hani az önce sizin dediğiniz şey, ekibi büyütmemiz gerektiğini anladık diyorsunuz ya. Hani yapabileceğin bir şeyi daha iyi büyütebilirsin. Hani mesela burada kendime örnek vereyim, podcast içinde mesela. Hani şey diyorlar, İşte Zoom'dan yap, işte kurguyu da kendin yap falan. Hani halledersin bir şekilde. Ya şey diyorum, hani o hali bu kadar iyi olmayacak ama. Çünkü hani Zoom'daki ses de, işte benim yaptığım kurgu da şu an bana bu desteği veren hani Posan Stüdyosu'ndaki gibi olmayacak yani. Hani biliyorum bunu ya, hani dediğiniz çok doğruydu o noktada. Hani belgesellerin bir de böyle bir hani algısı var. Hani bir kişi yapıyor işte ya da böyle bir de şey vardır yani, belgeselci bir şey istemez. Hani böyle her yerde yatar, her yerde uyur. Yani niye öyle olsun, hani o da biraz daha konforlu bir otelde kalmak ister. Hani ya da işte neden hani kendine öyle bir alan sağlamak istemesin ki? Hani bence biraz da buradan da gelen bir şey var, problem olduğunu düşünüyorum ben. Ama işte dediğim gibi son 3 yıldır benim gözlemim de biraz bunun değiştiği yönünde belgesel olarak. Yani mesela streaming platformları da daha fazla belgesel alıyor, belgesellere yer veriyor. Sizin film için de dediğin yorum çok güzel bir yorum. Tam tersi bir yorum da duymuştum ben. Aa, ben kurmaca sanıp girdim. Belgesel çıktı falan diyen de gördüm ben festivallerde. O yüzden teşekkür ediyorum ikinize de, çok güzel, çok güzel bir şekilde açıkladınız. Şimdi festivallerden devam etmişken filmin festival yolculuğundan bahsedelim. 2 yıldır aslında gezdiniz bayağı her yeri. Çok mutlu ediyor bu da beni. Benim de denk geldiğim, ara ara festivallerde denk geldiğimiz için bu 8 Mart sahnelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani Q&A'larda da benim böyle en fazla soru aldığınız alan gibi gördüm. Benim gözlemim o oldu. Hep bana denk gelmiş de olabilir, bilemiyorum ama biraz onu açalım istiyorum o yüzden. Yani 8 Mart sahneleri neden orada var? Anlatıya nasıl bir katkısı var? Hani ben görebiliyorum ama hani biraz hani bunu da açarsak. Hani Q&A'da aldığınız sorulardan da bahsedelim biraz. Hani özellikle erkeklerden bu 8 Mart sahnelerine dair aldığınız sorular bence yine belgesele dair bir şeyler anlatan bir durum diye düşünüyorum ben.
O sahne, evet, yani seyirciler arasında böyle fikir ayrılığı yaratan tek sahne neredeyse. Diğer sahnelere benzer yorumlar geliyor ve evet, yani bir erkek olmayanlarla erkekler arasında da bir açı farkı var, bakış açısı farkı var. Yani birçok kişi filmin o noktadan sonra dilinin değiştiğini, bunu yani onları şaşırttığını söyleyerek başlıyor genelde yorumla. Ve çok anlamlandıramıyorlar bazen. Hani neden bu kadar sert bir geçiş var? İşte tam hani iki kişinin arasındaki şey çok böyle duygusal olarak yoğun bir noktadayken neden başka bir konuya geçiyoruz? Neden sokağa çıkıyoruz? Ama aslında öncesinde, yani bütün film boyunca o 8 Mart'a neden gidildiğinin emareleri var yani filmin en başından en sonuna. Hatta çocukluklarından, arşiv görüntülerinden güncel olana ikisine de sirayet ediyor. Dolayısıyla o aslında karakterlerin zaten kendi karar verdiği ve sokağa çıktığı bir süreçti. Hani biz böyle filmde illa bu sahne olsun, haydi 8 Mart'ta gidiyoruz Mısır'a, gel bizimle demedik yani. Zaten gidilecekti, biz de gidecektik, o da gidecekti ve çekimleri de bitirmemiştik. Dolayısıyla filme dahil olmasına da çok sevindiğim bir andı aslında. Ama yani ben ilk Antalya'da premierde izlerken, yani tabii ki filmi ilk kez sahnede seyirciyle izlemenin heyecanı da var üstünde. O yüzden hani bütün sahneler zaten başka bir şey hissettiriyor ama 8 Mart sahnesine ve öncesindeki istismar hikayesinin sahnesinde tüylerim diken diken oldu. Kurguda da her seferinde gerçi fenalaşıyordum ama o salonda hissettiğim şey çok güçlüydü. Yani evet, biz bir şey dert ediniyorduk, yıllardır hala ediniyoruz. Bunu anlattık ve şu an bir sürü insan bunu paylaşıyor ve hissediyorlardı. Mesela orada ilk gösterimde alkış bile geldi. Arada bir alkış geldi yani. Öyle bir coşku vardı salonda. Ve dönüşler gerçekten çok heyecan verici oluyor. Yani bir sürü kadın, bir sürü bünye gelip bize o sahnede nasıl hissettiğini, nasıl yalnız hissetmediğini, işte "Aa, ben de oradaydım" diyenler var. Mesela "O yıl ben de o yürüyüşteydim" diyen. O yüzden evet, bir karardı o. Yani film gerçekten dilini de değiştiriyor. Yalan değil şimdi ama biraz o bireysel olandan zaten toplumsala hikayenin de geçtiği bir yerdeydi. O yüzden çok memnunuz.
Aslında mesela şey çok güzel gelmişti bana filmde, o sahne geldiğinde. Mesela oteldeki sahnede ben mesela çok gerildim, çok şey hissettim ve bir öfke doldum. Ve üzerine onu görünce mesela tam o dediğin, yani yalnız hissetmedim ve o öfkenin çıkış, yani ya bu kızlar da bu öfkeyi burada gösteriyorlar, tamam dediğim, yani benim rahatladığım bir sahneydi mesela. O yüzden ya mesela ben de çok şaşırmıştım festivalde buna dair bu kadar soru gelmesine. Bana göre daha açık, net, neden öyle oldu belli gibi geliyordu çünkü. O yüzden de bunu sormak istedim. Hatta filmle ilgili de hani görünmez olanı görünür kılmaya çabalıyor. Yani emeği, savaşı, direniş, yani bu ülkede hani spor olsun, sinema olsun, başka bir alan olsun, ya yani kültür sanat olsun. Yani uzun zamandır politik olarak da hani yalnızlaştırıldığımız ve hani itildiğimizi düşünürsek, hani istediğini yapmak için çabalamak, hani o çabalamanın belgeselini görmek bana hissettirmişti. Bu kadar söyledik filmi nerede izleyebileceklerini söylemediğimi fark ettim şu an. Film 16 Mart'tan itibaren Mubi'de izleyebileceksiniz diye böyle dinleyenlere not olarak iletmek isterim ben de. Podcast'ın sonuna yaklaşırken size de bir şey soracağım. Dediğim gibi hani başta da bu sizin düetiniz bir yandan da, hani birlikte üretmek. Ama acaba gelecekte de hep birlikte mi bir şeyler yapacaksınız? Yani bu nasıl bir şey evriliyor? Sizin gelecekteki sinema üzerindeki planlarınız neler? Biraz duymak isterim. Ekin, senle başlayalım tamam. Bence.
İkimizin de yeni projeleri var yapmak istediğimiz. Ayrı ayrı ama birlikte bir şeyler yapmak için de şu an böyle bir arada acaba mı diyoruz. Yani bu şey, zaten birbirimizin işlerinden haberdarız ve destek oluyoruz, olacağız. Bakalım neler olacak.
Ben şu an bir belgesele başladım aslında. Hem geliştirme hem de çekimleri de başladı yavaş yavaş. Ekin bir kurmaca yazıyor, yazmaya başladı ve evet, şu an iki ayrı proje var önümüzde ama ikimiz de, çünkü yani düetten sonra ben bir şey kaygısına düşmüştüm. Yine premierde, yine Antalya'da böyle jenerik akarken. Birincisi, ikinci filmimiz ya da filmim de 6 yıl mı sürecek diye bir korkmuştum. İkincisi de acaba gerçekten benim kadar heyecanlandıracak, peşinden gitmek isteyeceğim bir şey olacak mı? Hadi olsun gibi bir arzum vardı. Şu an o arzunun peşinden gidebileceğim biriyle tanıştım. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Ekin de benzer bir motivasyonla aslında hikayesini yazmaya başladı. Dolayısıyla hani aynı anda iki farklı şey, heyecanlandığımız için şu anda ortak değil bu projeler ama bence birlikte üretmeye devam edeceğiz her şekilde.
Zaten o yan yana alanınız bence hep devam edecek gibi hissediyorum ben de zaten. O yüzden bence devam edin. Ne diyeyim yani. Teşekkür ediyorum. Sorularım bitti. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sorayım.
Var. Aslında ben de teşekkür etmek istiyorum sana. Çünkü yani 2 yıl sürdü gerçekten festival yolculuğu ve uzun bir süreç oldu ama çok güzel insanlarla tanıştık. Yani seninle tanıştığımız için çok mutluyum. Bermin Sormaz'la ve Somnur Vardar'la aynı anda bu yolculuğu yaşadığımız için çok mutluyuz. Senden de onlardan da çok şey öğrendik. Ve çok keyifli geçiyor, o yüzden daha da keyifli geçiyor seyirciyle buluşmanın ötesinde. Teşekkür ederim o yüzden.
Ya gerçekten ben de şey demiştim size. Bu da itirafta bulunuyorum dinleyenlere. Biraz üretme baskısı yarattım ikisi üzerinde ve şey dedim. Sessiz festival istemiyorum. Bence hani böyle iki senede bir siz bir şeyler yapın ve biz festivallerde buluşalım diye böyle ikisine baskı kurdum. Çünkü gerçekten Ayvalık'ta da Ankara'da da çok güzel vakit geçirmiştim sizinle. O yüzden ben de tekrar ayaklarına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz.
Dinleyenlerle de bir sonraki bölümde görüşmek üzere.